Başımızın üzerinde sallanan keskin bir kılıçla yaşıyoruz. Hayat belirsizliklerle, risklerle, bilinmez tehlikelerle dolu. Korkmak için sonsuz sebebimiz var. Öte yanda güzellik, iyilik, mutluluk vaatleriyle zengin ve benzersiz hayat. Peki bu karmaşanın ortasında yaşama gücünü bulmak nasıl mümkün olur? Merhaba, ben Ahenk. Hepimiz mutlu olmak istiyoruz. Sahip olduğumuz biricik hayatı en iyi şekilde yaşamak istiyoruz. Her bölümde insan olmanın anlamını, hayatın anlamını ve mucizevi beynimizi keşfe çıkacağımız Mutlu Beyin Podcast'ine hoş geldiniz. Tekrar merhaba. Hayatınızda güvendiğiniz, danıştığınız bir akıl hocası var mı? Önemli bir karar verirken başvurduğunuz, aklıyla, tavsiyeleriyle size yol gösteren biri. Antik Yunan mitolojisinin efsanevi kahramanı Odysseus, her insanın hayatta rehberliğine güvenebileceği bilge bir dosta ihtiyaç duyduğuna inanırmış. O destansı yolculuklarından birine çıkarken oğlunu, küçük oğlu Telemakos'u tam da böyle birine emanet etmiş Odysseus. Çocuğunu eğitmesi ve hayata hazırlaması için yardımını istediği o güvenilir dostun ismi neymiş biliyor musunuz? Mentor. Mentor kelimesi ta antik çağda yaşamış olan bu bilge arkadaşın isminden geliyor. Çok kısa kısa bunun gibi birkaç sözcükten daha bahsedeceğim. Çoğumuzun bildiği, kullandığı sözcükler bunlar. Mesela Big Bang, büyük patlama teorisinin adı ilk defa anılmadan çok önce, neredeyse 2000 yıl önce, yine antik Yunan'da filozoflar evrenin başlangıcını şu sözcükle tanımlamışlar. Dağınık karmaşa anlamına gelen kaos sözcüğüyle. Madem antik Yunan'dan gidiyoruz, bir başka kelime. Olimpos'ta tanrıların içtiği kutsal suyun ismi neydi? Nektar. Şimdi gelelim bir başka mitolojik hikayeye. Avcılık ve vahşi doğa tanrısı Pan hakkında bu. Daha doğrusu ismini Pan'dan alan hepimizin bildiği bir duyguyla ilgili. Tanrı Pan, orman perilerini baştan çıkarmak için dağ tepe dolaşırmış ama nafile. Yarı insan yarı keçi vücuduna sahip ve bu haliyle güzel periler beğenmezmiş onu. Her defasında reddedilirmiş. Arzularını doyuramamanın hiddetiyle, yalnızlığın sancısıyla öyle korkutucu naralar atarmış ki ormanda, periler panik olurmuş. Bu da panik dediğimiz duygunun kısa hikayesi. Bir tane daha anlatacağım. Bu defa Tanrıça Hera ile ilgili. Hera, arkasından konuşup boşboğazlık ettiği için bir dağ perisini cezalandırmaya karar verir. Ceza olarak sesinden mahrum eder periyi, sesini alır, perinin kendi cümlelerini kurma becerisini alır ve onu hayatı boyunca yalnızca başkalarının söylediklerini tekrarlamaya mahkum eder. Bir zamanlar bağımsız bir ruh olan peri, artık başkalarının gölgesinde onların konuşmalarını taklit etmek zorunda kalan trajik bir figüre dönüşür. Talihsiz perinin ismi Eko'dur. Eko, yankı. Yazıdan, edebiyattan, dinlerden önce, felsefeden, psikolojiden, bilimden çok önce efsaneler vardı, mitler vardı. Her mit bir hikayeyle başladı. İnsanlar birbirleriyle bağ kurmak için, hayatı ve varoluşu kavramak, doğruyu yanlışı sorgulamak için, bazen de kendilerini eğlendirmek maksadıyla hikayeler yarattılar. Bu hikayeler ağızdan ağza dolaştı, defalarca tekrarlandı ve her tekrarda değişti. İnsan zihninin doğal işleyiş biçimi bu. Bizi etkileyen şeyleri hatırlıyoruz, vasatlıkları filtreleyip unutuyoruz. Hikayeyi zihnimizde kesip biçiyoruz. Seçtiğimiz yanları öne çıkarıp, belki bir parça da abartarak, süsleyerek, aslından başka bir hikayeye çeviriyoruz. Ta ki kıvama gelene kadar. İşte bazı hikayeler böyle böyle mitleşti. Bu hikayeler, mitolojik efsaneler, insan doğasını anlamak için birer rehber. Genellikle tanrılar, kahramanlar, olağanüstü olaylar aleminde geçiyor bunlar ama her biri insan olmanın gerçeklerini yansıtıyor. Sadece fantastik öykülerden ibaret değiller. Semboller üzerinden insan ruhuna dair o kadar çok şey anlatıyorlar ki aşk, kayıp, cesaret, ihanet, korkular, arzular, bizi birbirimize bağlayan evrensel duygularla, hepimizin paylaştığı gerçeklerle insan olma halini öykülerle anlatıyorlar bize. İşte bu öykülerden bir tanesi, bir başkası Damokles'in kılıcı. Doğrusu Damokles, evet. Demokles değil, ben de öyle zannediyordum. Çok eskiden bir zamanlar, yine antik Yunan çağında Sicilya'da kudretli ve zorba bir kral yaşarmış. Siraküza kralı Dionysos. Güçlü olmasına güçlüymüş kral ama beni öldürecekler korkusuyla hayatı kabusa dönmüş. Öyle bir paranoya içindeymiş ki sakalını bile yalnızca kızlarının kesmesine izin veriyormuş. Her gece farklı bir odada yatıyormuş, gecenin karanlığında gizli bir düşmanın saldırısına uğrarım korkusuyla. Hikayemizin kahramanı Damokles ise işi krala dalkavukluk etmek olan saray hizmetkarlarından biriymiş, bir saray soytarısı. Damokles bir yandan iltifatlarla krala yaltaklanırken bir yandan da bastıramadığı bir hınçla "Ne muhteşem bir hayatınız var, ne kadar şanslısınız, siz dünyanın en şanslı adamısınız" diye söylenip dururmuş. "Madem kusursuz bir hayatım olduğunu düşünüyorsun, o hayatın tadına bakmak ister misin?" diye sormuş bir gün kral ve Damokles'i kral muamelesi göreceği şatafatlı bir ziyafete davet etmiş. Damokles üzerinde mücevherlerle süslü bir kaftan, şölen sofrasında baş köşeye, Dionysos'un kendisi için hazırlattığı altın tahta kurulmuş. Tam da kral fantezisinin keyfini sürmeye hazırlanıyormuş ki, başının üzerinde usul usul bir şeyin sallandığını fark etmiş. Kocaman, heybetli, keskin bir kılıç. Hem de tavana tek bir at kılığıyla bağlı. Tepesinde sallanıp duran bu kılıçla öyle huzursuz olmuş, öyle korkmuş ki, bir lokmanın tadına varamadan sofradan kalkıp kaçmış. Yalnızca sofradan değil, güç ve kudretten de. Bilindiği kadarıyla hikayenin ilk anlatıcısı Dionysos ve Damokles'ten asırlar sonra yaşamış olan antik Roma filozofu Cicero. Cicero'dan asırlar sonra yaşamış olan Amerikan başkanı John F. Kennedy ise 1961'de yaptığı tarihi konuşmasıyla Damokles'in kılıcını yeniden hatırlatmış. O zamanlar devam eden Soğuk Savaş'ın ölümcül tehdidini artık hepimiz Damokles'in nükleer kılıcı altında yaşıyoruz diye ifade etmiş Kennedy o meşhur konuşmada. Damokles'in kılıcı en yalın haliyle tehdit duygusunu anlatıyor. Saldırıya uğramanın, zarara uğramanın, kaybetmenin tehdidi. Çoğu zaman politik güç sahibi olanlara ilişkin kullanılan bir tabir. Güç sahibi olmak, korku sahibi olmak demek. Ve ne kadar güçlüysen aslında o kadar çok korkuyorsun. Korkacak o kadar çok şeyin var. Tepende bir kılıç sallanıp duruyor. Her an kopup düşebilecek, saplanabilecek bir kılıç. Oysa bu endişe, bu korku yalnızca krallar ve başkanlar için, büyük güç sahibi kişiler için geçerli değil. Hepimizin başında sallanıp duran irili ufaklı kılıçlar var. Evet, bir bakıma güce ve sorumluluğa eşlik eden endişeyi, kaygıyı ifade ediyor Damokles'in kılıcı. Ama her insanın hayatındaki en temel şeylerden biri sorumluluk değil mi? Hayatımızın sorumluluğu, hayatımızla ilgili kararlarımız ve seçimlerimizle ilgili ne kadar sorumluluk üstlendiğimiz, kendimizi ne kadar sorumlu gördüğümüz. Ne kadar sorumluluk üstleniyorsak o kadar gücümüz var çünkü. Bir bakıma hepimizin hayatı kendi küçük krallığımız. Bu yüzden başarısızlıkların, hataların, yanlış seçimlerin, ilişkilerin, kayıpların potansiyel sonuçları birer kılıç gibi sallanıyor başımızın üzerinde. Daha küçük ölçekte de olsa sorumluluk ve güç her zaman endişe ve korkuyla yan yana. Birini çok sevdiğimizde sevginin sıcaklığına, mutluluğuna onu kaybetme korkusu eşlik ediyor. Ne kadar çok seviyorsak kaybetmekten o kadar çok korkuyoruz. Bir şey bizim için ne kadar değerliyse o kadar kırılgan hale geliyor. Benzer şekilde başarılar ne kadar heyecan verici, gurur verici de olsa aynı zamanda birer yük değil mi? Ya devamını getiremezsem, beklentileri karşılayamazsam, hayal kırıklığına uğrarsam? Kendimizi sağlıklı, güçlü hissettiğimiz anlarda bile bedenimizin kırılıp dökülmeye ne kadar açık, ne kadar narin olduğunu biliyoruz. En güzel duygulardan biri minnet duygusu, minnet duymak, şükretmek. Ama bu duygunun bile korkuları, endişeleri fısıldayan gölgeli bir tarafı var. Rollerimizin boyutu, sorumluluklarımızın ve sahip olduğumuz gücün boyutu ne olursa olsun, her an bir şeylerin ters gidebileceğini biliyoruz. Hayatın tek başına bu gerçeği bile hepimizin başının üzerinde sallanıp duran bir kılıç. Öte yandan bir başka tehlike daha var. Belki daha büyük bir tehlike bu. O da şu. Hayatı hep bir tehlike duygusuyla, hep korku ve endişeyle yaşamak ve hayatı heba etmek. Bu yüzden esas mesele belirsizliklere rağmen, hayatın hepimiz için gelip geçici olduğu gerçeğine rağmen bu bilgiyle nasıl yaşamayı seçtiğimiz. Varoluşumuzun bu kaçınılmaz gerçekliği hakkında ne düşündüğümüz, nasıl düşünmeyi seçtiğimiz ve hayatı, sahip olduğumuz biricik hayatı hangi duygularla nasıl yaşadığımız. Sürekli bir kayıp korkusuyla, korku ve endişeyle mi yaşayacağım? Yoksa potansiyel tehlikelere, belirsizliklere rağmen hayatı kucaklamayı mı seçeceğim? Bunu cevaplamanın bir yolu, bu podcast'te her zaman tekrarladığım gibi, düşüncelerimize bakmak, düşüncelerimizi sorgulamak, zihnimizin içini görmek. İşte kendimize sorabileceğimiz faydalı sorular. Sorulardan biri şu. Endişe edecek acil bir sebep olmasa bile, şimdi şu anda içinde bulunduğum bir tehlike olmasa bile, sürekli olarak ya da çok sık kötü bir şey olacağından korkuyor muyum? Mutluluğun, başarının, rahat, konforlu anların tadını çıkarabiliyor muyum? Yoksa ya bozulursa, ya aksilik olursa, ya bir sorun çıkarsa diye neyin yanlış gidebileceğiyle mi meşgul zihnim? Yaşadığım korku ve kaygı gerçek kanıtlara mı dayanıyor yoksa varsayımlara mı? Çoğunlukla hayal ürünü mü? Olası bir başarısızlığın veya aksiliğin sonuçlarını düşündüğümde abartıyor muyum? Felaket senaryolarımı yazıyorum yoksa gerçekçi miyim? En kötü senaryodan korktuğum için, muhtemelen asla gerçekleşmeyecek olan en kötü senaryodan korktuğum için karar almaktan veya ilerlemekten çekiniyor muyum? Geleceğe dair taşıdığım korkular ve endişeler, ya olursa diye tasalanıp korktuklarım, şu anda sahip olduğum iyiliklerin, güzelliklerin, zenginliğin tadını çıkarmamı engelliyor mu? Ve son soru. İnsanım, bir insan beyni taşıyorum ve beynim ya en kötüsü olursa diye kaygılanmakla, korkmakla meşgul. Ya en kötüsü olursa? Peki hiç durup kendime şunu soruyor muyum? Ya en iyisi olursa? Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bölümleri kaçırmamak için Mutlu Beyni takibi alın. Her pazartesi görüşmek üzere.